Sydney genelinde sokağa çıkma yasağı 28 Ağustos'a kadar uzatıldı. Victoria'lılar kapanmadan çıkarken COVID-19 kısıtlamaları yürürlükte kalacak. Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı 20 bine dayandı. Sydney genelinde sokağa çıkma yasağı 28 Ağustos'a kadar uzatıldı. Sydney geneli, Wollongong ve Blue Mountains'ta kısıtlamalar devam edecek. Sydney'deki 3 yerel yönetim bölgesi Campbelltown, Parramatta ve George River'da artık daha katı hareket kısıtlamaları altında ve yalnızca temel işlerde çalışanların ayrılmasına izin veriliyor. New South Wales'ta topluluk içinde bulaşıcı en az 46 olmak üzere 177 yeni yerel COVID-19 vakası kaydedildi. Bu, mevcut Delta salgınında kaydedilen en yüksek rakam oldu. Sayın dinleyicilerimiz, daha detaylı bilgileri programın ilerleyen dakikalarında dinleyebileceksiniz. New South Wales Başbakanı Gladys Berejiklian, düzenlediği basın toplantısında Sydney genelinde kapamanın 4 hafta daha uzatıldığını açıkladı. Eyalet dün 172 yeni koronavirüs vakası kaydetmişti ve hükümetin 30 Temmuz'dan sonrası için bir yol haritası sunması bekleniyordu. Başbakan Gladys Berejiklian, sağlık ekipleri oldukça bulaşıcı olduğu bilinen Delta varyantı ile uğraşırken çok erken açılmanın bir sorun olabileceğini söyledi. Berejiklian, güvenilir bir seviyeye gelmeden açılırsak, şu anda yaşadığımızdan daha da kötü bir salgın riskiyle karşı karşıya kalabiliriz ve kimsenin bunun olmasını istediğini sanmıyorum, dedi. Bu arada Orange, Carbonashire ve Balonne belediyesi bölgesine bağlı kasabalar için bugünden itibaren evde kal emirleri kaldırılacak. Victoria, 5. kapamadan çıkarken eyalette içeride ve dışarıda maskeler zorunlu olmaya devam ediyor. İnsanlar açık havada en fazla 10 kişilik gruplar halinde toplanabilse de Victoria'lıların şu an ev ziyareti yapması yasak. Okullu öğrenciler için ise kampüslerde dersler yeniden başladı. Restoranlar ve kafeler koltukla hizmet verebilecek şekilde yeniden açılırken, kuaför ve güzellik salonları bazı kısıtlamalar dahilinde çalışabilecek. Spor salonlarının da belli yoğunluk limitleriyle çalışmasına izin verilecek. Bunun yanında Victoria yetkilileri, COVID-19 salgını sırasında zorluklarla karşılaşan göçmenlere, uluslararası öğrencilere ve geçici vize sahiplerine mali destek sunuyor. Victoria'da desteğe ihtiyacı olan geçici göçmenlere yardım için program Haziran ayında başlamıştı ve gıda ve enerji faturaları için bu fonlara erişim Ekim ayına kadar devam edecek. Şimdiye kadar 46 binden fazla geçici göçmen, Kızıl Haç tarafından verilen Extreme Hardship Support Program, yani aşırı zorluk destek programı kapsamında mali yardım aldı. Victoria Hükümeti Bakanı Luke Dennell'ın, başvuru sahiplerinin ihtiyaç duymaları halinde süreci yönlendirmeye yardımcı olabilmek için tercüman talep edebileceklerini söyledi. Şu anda kendi hayatınızı finanse etme kapasitesi gerçekten oldukça zor. Çünkü tartışmasız bu öğrencilerin çoğu hizmet sektöründe çalışıyor olacaktı ki açıkçası bu sektörün son zamanlarda zorlandığı oldukça belli, dedi. Türkiye'deki koronavirüs gelişmelerine baktığımızda günlük vaka sayısının 20 bine dayandığını görüyoruz. Türkiye Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınına ilişkin açıkladığı günlük resmi verilerine göre son 24 saatte 19.761 yeni vaka tespit edildi, 51 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 1., 2. ve 3. doz toplam 1.214.958 aşı uygulandı ve böylece Türkiye'de bugüne kadar yapılan toplam aşı sayısı 69 milyona yaklaştı. En yüksek aşılama oranına sahip iller sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ olurken en düşük aşılama oranına sahip iller ise sırasıyla Iğdır, Gümüşhane, Bingöl, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis ve Şanlıurfa oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından bir kez daha uyarılarda bulundu. Bakan Koca, salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun paylaşımında bulundu. Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenin, dedi. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz da yaptığı açıklamada aşıya ikna için uğraşacak vaktimiz yok. Bazı meslek grupları için aşı zorunluluğu getirilmeli yorumunda bulundu. Bu arada Suudi Arabistan, içinde Türkiye'nin de yer aldığı kırmızı listede bulunan ülkelere gidenlere 3 yıllık seyahat yasağı getirileceğini duyurdu. Türkiye'de bugünlerde en çok konuşulan konuların başında gelen mülteci sorunu ve kaçak göçmenler tartışmasında dün Bolu Belediyesi Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın yaptığı açıklamalar siyaseti dalgalandırdı.
Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı artık vergisine, ücretine zam yapacağız. Niye yapıyoruz bunları? Gitsinler istiyoruz. Bu misafirlik uzadı diyoruz artık.
Bu sözlere hem tepki hem de destek verenler oldu. Özcan'ın açıklamalarına sahiplenmeyen CHP'de Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan'ın yabancılar ile ilgili görüşleri kendisini bağlamaktadır. Parti politikamız ile taban tabana zıttır. Ayrımcılık partimizin kırmızı çizgisidir dedi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise sözlerinin arkasında olduğunu ve halkın sesi olduğunu yineledi. İstanbul Barosu avukatlarından Aydın Egemen tarafından Tanju Özcan hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve görevi kötüye kullanma suçlamalarından suç duyurusunda bulunuldu. Türkiye'de uzun yıllar konuşulacağı gözlenen mülteci konusu, Afganistan'da başlayan yeni göç dalgasının Avrupa'yı etkilemesinden endişe duyduğunu ifade eden Avusturya Başbakanı Stefan Kurz'un, "İnsanlar kaçmak zorunda kalırsa bence komşu ülkeler, Türkiye veya Afganistan'ın güvenli bölgeleri Almanya, Avusturya veya İsveç'e gelmelerinden daha doğru" açıklamasıyla iyice hararetlendi. Sorulan bir soruya yazılı yanıt veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye bölgeden kaynaklanan kitlesel bir göç krizinin sonuçlarına katlanmayacak ve yeni bir göç dalgasını da üstlenmeyecektir dedi. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ise şu açıklamaları yaptı.
Biz ülkemizin maddi yardım adı altında ağzımıza çalınan bir parmak bal ile bir göçmen deposu haline getirilmesine karşıyız. Bugün ülkemizin karşı karşıya kaldığı göç akımının müsebbibi Avrupa Birliği'nin ülkemizi sığınmacı kampına dönüştürme düşüncesi ile buna karşı güçlü müzakere yürütemeyen AKP iktidarıdır. Olası göç konusunda da yapılması gerekenler bellidir. Türkiye, Afganistan ile doğrudan sınır komşusu değildir. Bu komşu İran'dır. Dolayısıyla Türkiye'nin Afgan göçünün düzensiz bir tsunami halinde gelişmesini engellemek için öncelikle İran ile görüşmesi gerekir.
İyi Parti Meclis Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu'nun açıklamaları ise şöyle.
Türkiye 8 milyon göçmen, 1,5 milyon da Afgan göçmeni konuşuluyor ki bunu azmedebilecek ve bunu entegre edebilecek bir güce sahip değil. Türkiye'yi bir göç bölgesi yaparak Avrupa'yı koruma rolüne üstlenmek ve buna talip olmak doğru bir strateji değildir.
CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, başıboş mültecileri ülkeye kayıtsız sokanlar suç işlemektedir, can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaktadır derken, Sosyete'nin ünlü simalarından Arzu Sabancı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkemde mülteci istemiyorum, sessiz işgale dur" de ifadelerini kullandı. Sosyal medyadaki bazı hesaplardan yapılan ırkçı paylaşımlar mültecilere yönelik ayrımcılığı alevlendirdi. Sahte olduğu belirlenen bir afiş ile "Suriyelilerin gitmiyoruz" mitingi yapacak yalanıyla provokasyon yapıldı. Bu arada Afgan mültecilerin İran'dan Türkiye'ye geçiş güzergahında bulunan Van şehrinin valisi Mehmet Emin Bilmez ise bir açıklama yaparak Türkiye-İran sınırına 295 kilometrelik hattının tamamına duvar örüleceğini belirtti. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'nin 2021 raporuna göre Türkiye hem eğitim hizmeti hem de adalete güvende sınıfta kaldı. Government of Glance başlıklı rapor 2 yılda bir yayınlanıyor ve 36 ülkeyi irdeliyor. Türkiye, eğitim hizmetinde memnuniyette %27 oranla son sırada yer aldı. Avustralya için ise bu oran %67. Pandemide yaşanan fırsat eşitsizliğine dikkat çeken raporda, Türkiye'deki sosyoekonomik eşitsizliğin altı çizildi ve Türkiye'deki öğrencilerin %40'ının bilgisayara erişim sağladığı aktarıldı. Eğitimde 2010 yılı baz alınarak yapılan kıyaslamada 36 ülke arasında en fazla gerileme 35 puanla Türkiye'de gözlemlendi. Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında sınıfta kaldığı bir diğer alan ise adalet. Rapora göre Türkiye, OECD ülkeleri arasında adalete güvenin en fazla azaldığı ülkeler arasında ve adalete güven %38 gerilemiş durumda. Türkiye'nin olumsuz tablo sergilediği bir diğer alan ise dürüstlük ve yolsuzlukla mücadele stratejisi. Raporda Avustralya'nın sağlık ve adalet sağlamada iyi bir performans sergilediği ama eğitimini iyileştirebileceği belirtiliyor. Dünyadan haberlere baktığımızda Tunus Cumhurbaşkanı Kais Saied'in ülkenin içinden geçtiği siyasi, ekonomik, sağlık krizleri ve sokaktaki protestoları da gerekçe göstererek başbakanı azlettiği, meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu ve yeni bir başbakan atayarak yürütmeyi kendisine bağlayacağını açıklamasından sonra Saied'i darbeyle suçlayan El Nahda hareketinden diyalog çağrısı geldi. Parti, destekçilerinden sokak eylemlerine de devam etmemelerini istedi. Siyasal İslamcı Nahda Hareketi lideri Raşid El-Ganushi, bu adımın bir darbe olduğunu vurgulamıştı. Cumhurbaşkanı Saied ise bu suçlamaya karşı anayasayı işaret etmişti. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri de yaptıkları resmi açıklamalarda darbe kelimesini kullanmadı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Otman Cerandi ile telefonda görüştü ve Türkiye'nin Tunus'un istikrarı ve huzuruna verdiği önem ve Tunus halkına olan desteği vurgulandı. Bir diğer haber de Vatikan'dan. Vatikan'da dolandırıcılık ve zimmete para geçirme iddiaları nedeniyle bir Katolik kardinal hakkında ceza davası açıldı. 73 yaşındaki kardinal Angelo Becciu, kilise fonlarının mülk yatırımları için kullanılması ile ilgili olarak suçlanan 10 kişiden biri. Becciu, kilisenin 560 milyon dolarını Londra Chelsea'de mülk satın almak için kullandığı ve büyük zarar ettiği için suçlanıyor ama kardinal herhangi bir yanlış yapmadığını söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir polis, 6 Ocak'ta Kongre binasının basılması ile ilgili bir Kongre soruşturmasında nasıl bir şiddetli saldırıya uğradıklarını anlattı. Duruşma, binlerce Donald Trump destekçisinin binaya saldırdığı olayı ve Joe Biden'ın başkanlık zaferinin onaylanmasını engelleyen isyanları araştırıyor. Yaralarını ve kalıcı travmalarını detaylandıran o gün binayı savunmuş 4 polis memuru duygusal ve bazen öfkeli ifadeler verdi. Çavuş Gonul, duruşmada binanın girişini savunurken isyancılar tarafından ezilerek öldürüleceğini düşündüğünü söyledi. O gün maruz kaldığımız şey bir Orta Çağ Savaşı'ndaki gibi bir şeydi. Demokratik sürecimizi baltalamak niyetinde olan vahşi bir çetenin Capitol'ı işgal etmesini önlemek için ellerimizle savaştık dedi. Bir çevre haberimiz var. Avustralyalı madencilik devi BHP'ye karşı büyük bir dava Londra Temyiz Mahkemesi'nde yeniden açıldı. 9.4 milyar dolarlık iddia, Brezilya'nın en kötü çevre felaketini tetikleyen 2015 baraj yıkılması üzerine kurulu. 200 bin Brezilyalı davacıdan oluşan bir grup, alt mahkemenin geçen Kasım ayında davayı reddetmesinden bu yana davanın yeniden açılması için baskı yapıyordu. Fanduğu Barajı'nın çöküşüyle 19 kişi ölmüş ve Dose Nehri'ne 40 milyon metreküpten fazla maden atığı salınmıştı. Bir haberde Avrupa Birliği'nden, Avrupa Birliği sakinlerinin üye ülkeler arasında özgürce hareket edebilmelerini sağlamak için dijital COVID-19 sertifika sistemini geliştirmek için çalışıyor. Avrupa Birliği üyesi ülkeler, bloğun içinden veya dışından gelen misafirler için ise kendi kurallarını uygulamakta özgür. Spor haberlerine bakıyoruz. Avustralyalı yüzücü Kyle Chalmers, yarı finalde erkekler olimpiyat 100 metre serbest stil şampiyonluğunu korumak için yarışacak. 2016 Rio olimpiyatlarının altın madalya sahibi çeyrek finalde 3. olmuştu. Chalmers aynı zamanda Avustralya takımının 4x200 serbest stil finalinde de yarışacak. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının 4. gününde yelken branşında Türkiye'den Alican Kaynar, erkekler fin sınıfında ilk gün yarışlarını zirvede tamamladı. İlk maçında en son olimpiyat şampiyonu Çin Halk Cumhuriyeti'ni 3-0 yenen filenin sultanları olarak bilinen Türkiye Amili Voleybol takımı ise ikinci maçında Avrupa'nın önemli takımlarından İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Filenin Sultanları B grubundaki 3. maçını 29 Temmuz'da dünya sıralamasının 1 numarası Amerika Birleşik Devletleri ile yapacak. Bu olimpiyatlarda Türkiye şimdiye kadar ikisi tekvando olmak üzere 2 bronz madalya kazanmış durumda. Türkiye olimpiyatların 5. gününde badminton, jimnastik, judo, yelken ve yüzme olmak üzere 6 branşta 18 sporcu ile mücadele edecek. Piyasalara baktığımızda en son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 6 lira 31 kuruştan, 74 Amerikan sentinden ve 62 Euro sentten işlem görüyor. Ve hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra'da yağış ve rüzgar bekleniyor 11 derece, Sydney parçalı bulutlu ve rüzgarlı 24, Melbourne rüzgarlı ve az yağış bekleniyor 16, Adelaide yağışlı 15, Perth az yağmurlu 18, Hobart da az yağmurlu 15, Wollongong parçalı bulutlu ve rüzgarlı 23, Newcastle rüzgarlı ve genelde güneşli 24, Brisbane genelde güneşli 25, Cairns parçalı bulutlu 28 ve Darwin nemli ve genelde güneşli 32 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı.